39. ayrım. Konukların ilgisi tekrar yemeklerine döndü. Yatlar, özel uçaklar ve borsa üzerine konuşmaya başladılar. Olan bitenleri yalnızca davet sahibi dikkatle izliyor. Gidip konuşun onlarla diyor. Gel gelelim, Eva orada değil. Aklı binlerce kilometre uzakta. Baykal Gölü yakınlarındaki İrkutsk'taki bir restoranda. O zaman sahne farklıydı. Igor bir adamı dışarı sürüklüyordu. Büyük bir çaba göstererek ayağa kalkıp iki adamın yanına gidiyor. Hamit sakin bir sesle masaya dön diyor. Biz dışarı çıkıp konuşacağız. Yapabileceği en budalaca şey bu. Eva onun koluna yapışıyor. Uzun zamandır görmediği biriyle karşılaştığı için pek mutlu olmuş gibi gülümsüyor. Olağanüstü bir soğukkanlılıkla konuşuyor. Ama yemek daha yeni başlıyor. Sevgilim diye eklemiyor. Cehennemin kapılarını açmaya niyeti yok. Haklı. Burada konuşsak daha iyi olacak. Igor mu dedi bunu? Belki de her şey Eva'nın hayal gücünün ürünüdür ve hiçbir şey zannettiği gibi değildir. Yoksa çocuk büyüdü de nihayet sorumlu bir yetişkin mi oldu? Kibirli şeytan affedildi ve cennetin krallığına mı döndü? Yanılmış olmayı çok istiyor ama iki adam birbirini süzmeye devam ediyor. Hamit o mavi gözlerin gerisinde derin bir sapkınlık görebiliyor ve bir an için ürperiyor. Genç kadın elini uzatıyor. Tanıştığımıza memnun oldum. Adım Gabriela. Adam onun selamına karşılık vermiyor. Öteki adamın gözleri parlıyor. Eva, köşede bir masa var. Neden hep birlikte gidip orada oturmuyoruz diyor. Köşede bir masa mı? Karısı en itibarlı masadaki şeref koltuğunu bırakıp köşedeki masada mı oturacak? Eva iki adamın koluna girerek garsonların gelip giderken kullandıkları kapının yanında duran salonun tek boş masasına yönelmiş bile. Aktris de geriden geliyor. Hamit kısa bir süre için ayrılıyor, davet sahibine gidip özür diliyor. Az önce bir çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Yarın gidiyormuş. Ben de onunla konuşmak için bu şansı kaçırmak istemem. Lütfen bizi beklemeyin. Ne zaman döneriz bilmem. İki sandalyenin boş kalacağını gayet iyi bilen davet sahibi gülümseyerek kimse yerinizi çalamaz diye yanıtlıyor. Eski Avrupa güzeli ise kinayeli bir şekilde o karınızın çocukluk arkadaşı sanıyordum diyor. Ama Hamit oradaki şöhretlerin her önleme rağmen sıvışıp bulunmamaları gereken yerlere giden yardımcıları için ayrılmış salondaki en berbat masaya doğru yürümeye başlamış bile. Başı dik yürüyen modacıyı izlerken Hamit iyi bir adam diye düşünüyor davet sahibi. Ama galiba bu gece onun açısından pek de iyi başlamadı. Hepsi birden köşedeki masaya oturuyorlar. Gabriela o gece karşısına çıkan birçok fırsat gibi bunun da ancak bir kez karşılaşılan bir şans olduğunun ayırdında. Filmde oynamak için çağrılmış olmaktan neden memnun olduğunu, hayal kırıklığı yaratmamak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Size güveniyorum diyor. Hatta sözleşmeyi okumadan imzaladım. Öteki üç kişi tek kelime etmiyor. Yalnızca birbirlerine bakıyorlar. Bir sorun mu var? Şampanyanın etkisi olabilir mi? En iyisi konuşmaya devam etmek. Özellikle mutluyum çünkü herkesin söylediğinin aksine seçme süreci son derece adaletliydi. Ne özel istekler ne de kayırmaları oldu. Bu sabah denemeye girdim. Bana verdikleri metni bitirmemi bile beklemediler. Sadece bir yata gidip yönetmenle konuşmamı istediler. Bu mükemmel bir örnek oluşturuyor. Bay Hamit, yani birlikte çalışacağınız kişileri seçerken onlara dürüst ve saygın bir biçimde davranmak. Herkes sinema dünyasında geçerli olan tek şeyin az kalsın yapımcıyla yatmak diyecekti. Ama yapımcı karısıyla birlikte yanında oturuyor. İnsanın dış görünüşü olduğunu sanıyor. Garson ilk yemeği getiriyor ve her zamanki monoloğa başlıyor. Bu akşamın başlangıç yemeği az zeytinyağında sote edilmiş finest herbs, ince kıyılmış yeşilliklerden oluşan bir karışım ile tatlandırılmış pirene keçi peyniri dilimleriyle birlikte sunulan Dijon hardalı soslu enginar göbeği. Garsonun söylediklerini yalnızca genç kadın gülümseyerek dinliyor. Adam hoş karşılanmadığını fark edip uzaklaşıyor. Gabriela, çok lezzetli görünüyor diyerek çevresindekilere bakıyor. Hiçbiri çatalı ya da bıçağı almak için davranmamış. Burada ciddi bir sorun var. Bakın, belki konuşacaklarınız var. Başka yerde otursam belki daha iyi olacak. Evet, diyor Hamit. Hayır, burada kalın, diyor kadın. Ne yapması lazım şimdi? Kadın, yanınızdakinden hoşlanıyor musunuz, diye soruyor. Günter'le mi? Daha yeni tanıştım. Günter. Hamit ile Eva genç kadının yanında kayıtsız bir tavırla oturan Igor'a bakıyorlar. Peki Günter ne iş yapıyor? Siz onun arkadaşı değil misiniz? Evet ve ne yaptığını biliyoruz ama hayatı hakkında sizin neler bildiğinizi bilmiyoruz. Gabriela Igor'a dönüyor. Neden yardım etmiyor bu adam? Hangi şarabı içeceklerini sormak için bir garson geliyor. Kırmızı mı, beyaz mı? Bir yabancı tarafından kurtarıldı. Hamit, herkese kırmızı getir, diyor. Günter'in ne iş yaptığını hala söylemediniz bize. Kurtarılmamış. Ağır makine işinde sanırım. Gerçekten de çok az tanıyoruz birbirimizi. Tek ortak noktamız beklediğimiz dostların ortalıkta görünmemeleri. İyi bir yanıt diye düşünüyor Gabriela. Belki de kadın yanındakiyle gizli bir aşk macerası ya da kocasının yeni keşfettiği bir ilişki yaşıyor. Havadaki gerginlik böyle açıklanabilir. Kadın, onun adı Igor diye ilan ediyor. Rusya'daki en büyük cep telefonu şirketlerinden birinin sahibidir. Ağır makineler satmaktan çok daha önemli bir iştir. Bu doğruysa adam niye yalan söyledi ona? Hiçbir şey söylememeye karar veriyor. Kadın bu kez Günter'e dönerek, seninle burada karşılaşmayı umuyordum Igor, diyor. Ben de seni aramaya gelmiştim ama artık fikrimi değiştirdim, diye kaba bir yanıt alıyor. Gabriela birden içi kağıt dolu çantasını sıkıştırarak şaşırmış bir ifade takınıyor. Ah, telefonum çalıyor. Arkadaşım gelmiş herhalde. Gidip onu bulsam iyi olacak. Kusura bakmayın ama benimle buluşmak için onca yoldan geldi. Buralarda kimseyi tanımadığından kendimi sorumlu hissediyorum. Ayağa kalkıyor. Nezaket kurallarına göre yemek yiyen biriyle el sıkışılmaz. Oysa kimse yemeğine dokunmamış bile. Şarap kadehleri ise çoktan boşalmış. İki dakika öncesine kadar Günter olan adam bir şişe şarap daha ısmarladı. Igor, umarım mesajlarımı almışsındır, diyor. Üç tanesini aldım. Belki buradaki telefon ağı senin kurduğundan kötüdür. Telefondan söz etmiyorum. Eva, o zaman neden söz ettiğini bilmiyorum, diyor. Ama içinden biliyorum. Onu demek istemiyorsun, diye geçiriyor. Igor da biliyor olmalı. Hamit'le birlikte olduğu ilk yıl boyunca ondan bir telefon ya da ortak arkadaşlarının bir aracılığıyla gönderilen, Igor'un onu ne kadar özlediğine ilişkin bir mesaj bekledi. Onun yanına yaklaşmasını istemiyordu. Ama Igor'u kırmanın yapılabilecek en kötü şey olacağını biliyordu. Kendi öfkesini yatıştırıp günün birinde iyi dost olacaklarmış gibi davranması gerekiyordu. Azıcık içtiği ve nihayet onu arayacak cesaret toplayabildiği bir akşamüstü, Igor'un cep telefonu numarasını değiştirdiğini fark etti. İş yerinden aradığında toplantıda olduğunu söylediler. Sonra o küçük Hollandalı cesaretiyle peş peşe birkaç kez aradığında, Igor'un ya seyahatte olduğunu ya da onu ilk fırsatta arayacağını söylendi. Ama tabii ki hiç aramadı. Ve böylece her yerde hayaletler görmeye başladı. Gözetlendiğini, Igor'un yorumuyla daha iyi bir yaşama kavuşturulan, dilenci ve başkalarıyla yakında aynı kaderi paylaşacağını hissediyordu. O sırada Hamit, herkesin kendi hayatını belleğin yeraltı tünellerine gömerek, saklı tutma hakkına sahip olduğunu ileri sürerek, Eva'nın geçmişiyle ilgili hiçbir şey sormuyordu. Eva'nın kendini güvende ve korunuyor hissetmesi, mutluluğu bulması için elinden geleni yapıyordu. Hayatının onunla karşılaşalı beri bir anlam taşımaya başladığını bile söylemişti. Derken bir gün mutlak şeytan Londra'daki evlerinin kapısını çalıverdi. Hamit evdeydi ve onu uzaklaştırdı. Bunu izleyen aylarda hiçbir şey olmadı. Eva yavaş yavaş kendini aldatmayı başardı. Evet, doğru bir seçim yapmıştı. Zaten bir yolu seçtiğimizde öteki yollar gözden kaybolur. Adamın biriyle evli olup da eski kocasıyla dost kalacağını düşünmek çocukçaydı. Bu ancak dengeli insanlar arasında mümkün olabilirdi. Igor ise dengeli değildi. En iyisi görünmez bir elin onu mutlak şeytandan kurtardığına inanmak olacaktı. Yanındaki yeni erkeğin kendini ona bağlı hissetmesini sağlayabilecek, aşığı, danışmanı, karısı ve ablası olarak elinden geldiğince erkeğe yardımcı olabilecek güçte bir kadındı o. Böylece tüm enerjisini o yöne çevirdi. Bu dönemde tek bir gerçek dostu olmuştu. O da belirdiği gibi ansızın kaybolup gitti. Bir Rus kadınıydı ama Eva'nın tersine kocası onu terk etmişti. Ve İngiltere'de gerçekten ne yaptığını bilmiyordu. Neredeyse her gün konuşuyorlardı. Bir keresinde Eva ona her şeyi arkamda bıraktım demişti. Ve şu kadarcık pişman değilim. Hamit istemediğim halde İspanya'daki o güzelim malikaneyi alıp tapuyu üstüme yapmasaydı da aynı şeyi yapardım. Eski kocam Igor servetinin yarısını teklif etseydi bile aynı kararı verirdim. Aynı kararı verirdim çünkü korkmadan yaşamak istiyorum. Dünyanın en çok arzu edilen adamlarından biri benimle birlikte olmak istiyorsa demek ki düşündüğümden daha iyi biriyim. Hepsi yalandı. Tek sırdaşını değil kendini ikna etmeye çalışıyordu. Hepsi gösterişten ibaretti. Nüfuslu ve önemli iki erkekle şu masada oturan güçlü kadının içinde, yalnız ve yoksul kalmaktan ürken, anne olma deneyimini hiç tatmamış küçük bir kız vardı. Bütün mesele lükse ve gösterişe alışmış olması mıydı? Hayır. Şimdiki eşi onun zannettiği gibi biri olmadığını, başkalarının beklentilerini karşılayacak gücü bulunmadığını sonunda fark edene dek, bir günden ötekine her şeyi kaybedebileceği fikrine hep hazırlanmaktaydı. Erkekleri nasıl idare edeceğini biliyor muydu? Evet. Hepsi onun güçlü, kendinden emin, kendi kaderini tayin edebilecek, nedenli önemli ve seçkin olursa olsun herhangi bir erkeği bırakıp gidebilecek bir kadın olduğunu sanıyordu. En kötüsü de erkeklerin buna inanmalarıydı. Igor ve Hamit gibi erkeklerin. Çünkü rol yapmayı biliyordu. Çünkü tam olarak ne düşündüğünü asla söylemezdi. Çünkü dünyanın en iyi oyuncusuydu ve kırılgan yanını gizlemeyi herkesten iyi biliyordu. Igor Rusça ne istiyorsun diye soruyor. Biraz daha şarap. Kadının ne yanıt vereceğini aldırmıyor gibi konuşuyor. Kendisi zaten ne istediğini söylemiş. Sen çekip gitmeden önce sana bir şey söylemiştim ama sanırım unutmuşsun. O kadar çok şey söylemişti ki söz veriyorum değişeceğim, daha az çalışacağım. Sevdiğim tek kadın sensin, beni terk edersen mahvolurum gibi herkesin bildiği içi boş laflar. Beni terk edersen bir dünyayı yok ederim demiştim. Eva böyle söylediğini anımsamıyor ama pekala da mümkün. Igor her zaman kaybetmeye karşı tahammülsüz olmuştur. Rusça ne demek oluyor bu diye soruyor. Hamit hiç olmazsa İngilizce konuşma nezaketini gösterin diyor. Igor yüzünü ona çeviriyor. İngilizce konuşacağım ama nezaketten değil, seni de anlamanı istediğim için. Tekrar Eva'ya dönüyor. Seni geri almak için bütün bir dünyayı yok edeceğimi söylemiştim. Bunu yapmaya da başladım. Ama bir melek beni kurtardı. Senin buna layık olmadığını anladım. Sen daha fazla şöhretten, daha fazla paradan başka bir şey düşünmeyen, bencil, acımasız bir kadınsın. Sana sunduğum tüm güzel şeyleri reddettin. Çünkü Rusya'nın kırlarında bir ev senin hayal dünyanla örtüşmüyordu. Ayrıca o dünyaya ait değilsin, asla da olmayacaksın. Kendimi ve başkalarını senin uğruna feda ettim. Ama doğru değildi bu yaptığım. Sonuna kadar gitmek zorundayım artık. O zaman görevimi tamamlamış olmanın, misyonumu yerine getirmenin huzuru içinde yaşananların dünyasına dönebileceğim. Şimdi burada sizlerle konuşurken ölülerin dünyasındayım ben. Hamit uzun duraklamalarla dolu bu zırvalamayı dinlerken adamın gözleri mutlak şeytanın bakışlarıyla doldu diye düşünüyor. Öyle olsun. Igor'un istediği gibi sonuna kadar gitsin. Yeter ki bu sevdiği kadını kaybedeceği anlamına gelmesin. Daha da iyi oldu. Eva'nın eski kocası yanında bayağı bir kadınla çıkıp gelmekle kalmadı, bir de Eva'ya hakaret etti. Biraz daha ileri gitmesine izin verecek ve gerektiği zaman Igor'un özür dilemesine ya da bağışlanmak için yalvarmasına artık imkan kalmadığında bir konuşmayı bitirecek. Eva da aynı şeyi görüyor olmalı. Sırf biri onun istediği gibi davranmadı diye herkese ve her şeye karşı kör bir nefret. Sevdiği kadın için mücadele veren erkek kendisi olsaydı acaba ne yapardı diye merak ediyor. Onun için adam öldürebileceğini düşünüyor. Garson yeniden ortaya çıkıyor ve tabaklara dokunulmamış olduğunu görüyor. Yemekleri beğenmediniz mi diye soruyor. Kimse yanıtlamıyor. Garson meseleyi anlıyor. Koca karısını sevgilisiyle kanda yakalamış olmalı. Bu da son hesaplaşma. Daha önce böyle vakalarla karşılaşmıştı. Genellikle ağız dalaşıyla ya da dövüşle biter. Adamlardan biri bir şişe şarap daha diyor. Bakışlarını kadından ayırmayan öteki adam ise sen hiçbir şeye layık değilsin diyor. Şu yanındaki salağı şimdi nasıl kullanıyorsan beni de öyle kullandın. Hayatımın en büyük hatasısın sen. Garson onlara bir şişe şarap daha getirmeden önce davet sahibine danışmaya karar veriyor. Ama adamlardan biri ayağa kalkıyor ve kadına yeter artık gidiyoruz diyor. Öteki adam evet hepimiz gidelim dışarı çıkalım diyor. Doğrusu görmek isterim bakalım şeref namus gibi sözlerin anlamını bilmeyen birini acaba nereye kadar savunabileceksin? İki erkek bir kadın için kavga ediyor. Kadın dışarı çıkmamalarını, masaya dönmelerini istiyor. Oysa yanındaki adam hakarete karşılık vermeye hazır gibi. Garson bir kavganın başlayabileceğini söyleyerek güvenlikçileri uyarmayı düşünüyor. Ama şef garson zaten servisin çok ağır yürüdüğünü söylerken bunların yanında işine. Servis bekleyen başka masalar var. Tabii ki haklı. Dışarıda olup bitenler onun sorunu değil. Ayrıca konuşmalarını dinlediğini kabul ederse bir de azar işitmek var. Masalara servis yapmak için para alıyor o. Dünyayı kurtarmak için değil. Üçü kokteyl servisinin yapıldığı ve şu anda hızlı bir dönüşümün yaşanmakta olduğu bahçeden geçiyor. Konuklar akşam yemeğinden indiklerinde özel olarak aydınlatılmış bir dans pisti, koltuklar yerleştirilmiş bir oturma alanı ve içki verilen küçük barlar bulacaklar burada. Igor sessizce önden yürüyor, arkasından Eva, en arkadan da Hamit geliyor. Plaja inen merdivenlerin başında küçük bir metal kapı var. Igor kapıyı açıp onları önden buyur ediyor. Eva'nın reddetmesine aldırmadan aşağıya denize inen kat kat merdivenleri iniyor. Hamit'in korkaklık göstermeyeceğinin farkında. Hamit'le partide tanışıncaya kadar onun evli kadınları baştan çıkaran, insanların gösteriş düşkünlüğüne yön veren, ilkesiz bir modacıdan başka bir şey olmadığı kanısındaydı. Oysa artık ona gizliden gizliye hayranlık duyuyor. Gerçi Igor, Eva'nın bu gece tanıştığı genç aktristin tırnağı bile olamayacak, biliyor. Ama Hamit önemli olduğuna inandığı biri uğruna sonuna kadar savaşabilecek sahici bir adam. Eva duygularını hiç gizleyemez. Igor onun ne kadar korktuğunun farkında, terlediğini, kimi arayacağını, nasıl yardım isteyeceğini bilemediğini biliyor. Kumsala vardıklarında Igor plajın sağ tarafına yürüyor ve kayaların orada bir yere oturuyor. Onlara da oturmalarını söylüyor. Eva'nın ödü kopmasına karşın aklından ne geçtiğini biliyor. Elbisen buruşacak şimdi, ayakkabılarım kirlenecek. Ama Eva yine de Igor'un yanına oturuyor. Hamit oturabilmek için biraz yana kaymasını istiyor ama Eva yerinden kımıldamıyor. O da ısrar etmiyor. İşte şimdi üçü de orada. Dolunayın doğuşunu doya doya seyrederek biraz huzur bulmaya çalışan üç eski dost sanki. Biraz sonra merdivenlerden çıkıp diskoteğin cehennemi gürültüsüne geri dönecekler. Hamit Igor'a 10 dakika vereyim diye geçiriyor içinden. Ne varsa döksün, bütün öfkesini kussun, sonra da geldiği yere geri dönsün. İşi şiddete dökerse kendisi zararlı çıkar. Çünkü Hamit bedenen daha güçlü ve bir bedevi olarak her türlü saldırıya çabucak ve kusursuzca karşılık verecek biçimde eğitilmiş. Partide olay çıkarmak istemiyor ama Rus da hayale kapılmamalı. Hamit her şeye karşı hazırlıklı.